Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz bize şu şekilde yazmış. Allah nasip ederse inşallah yakında kızımız olacak. İsmini Aden koymayı düşünüyoruz. Bu ismi koymak caiz midir? Kur'an'da geçen Aden cennetlerinden niyetlenerek düşündük. Fakat bazı surelerde de Ad kavmini kastettiğini gördük. Bu yüzden kafamız karıştı. Değerli vaktinizi ayırıp görüşünüzü bildirirseniz çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olunuz diyor.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çocuklarımıza verdiğimiz isimler bir yönüyle onların kaderlerine de bir işaret fişeği mahiyetinde iz düşümü yapıyorlar. Yani çocuklarımıza vereceğimiz isimlerin ehemmiyeti büyük. Onları o isimle, o adla anacağımız, çağıracağımız için günde belki yüzlerce defa o isim kulaklarında çınlayacak. Dolayısıyla ismin müsemma üzerine bir etkisinin olduğu, yani isim verilen kişinin üzerinde ona seslenilen isminin de bir hissesinin, bir payının olduğu artık inkar edilemeyen bir gerçek haline gelmiş görünüyor. Dolayısıyla evlatlarımıza isim verirken o ismin onun hayatını şekillendiren bir yönünün olduğunu da akıldan uzak tutmamak gerekiyor. Bu yönüyle çocuklarımıza isim seçerken ya tarihte Müslümanlar arasında kahramanlığıyla, iyiliğiyle, güzel yönleriyle öne çıkmış olan tarihi şahsiyetlerden birinin ismini vermeli. Böylelikle çocuk her defasında o tarihi şahsiyetle kendisini özdeşleştirmeye çalışmalı. Efendim, mesela Salahaddin ismi verilen bir çocuk ömrü boyunca kendisini Salahaddin Eyyubi Hazretlerine benzetmeye çalışır diye ümit ederek bu ismi annesi babası koyar. Efendim, çocuğuna Fatma ismini koyan bir anne baba, onun müminlerin annesi, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ciğerparesi, muhtereme kızı Fatıma anamıza benzemesi niyetiyle bu ismi koyar. Öylelikle çocuğa her Fatıma denildiğinde, Fatma denildiğinde ondan o isimle bir hemhal olması beklenir. Dolayısıyla ismin ya böyle bir tarihi şahsiyet, güzelliğiyle bilinen, önemiyle bilinen bir kimsenin ismi olması, çocuğun da her anıldığında o ismin gereğini yerine getirmek üzere bilinç altına bir çizginin atılması anlamına gelir. Ya da ismin kendisi güzeldir, manası güzeldir. Dolayısıyla efendim Hasan ismini koyarsınız. Hasan güzel demektir. Hasan gel, Hasan git. Çocuk kendinde de bir güzellik artık görmeye başlar. Ama bir de efendim kötü şeyleri çağrıştıran isimler olabilir. Bu isimlerle de çocuklarımız yetiştiğinde o zaman onların haleti ruhiyesine de o isimler etki etmeye başlar. Aynı şekilde bir takım tarihi kahramanlar ama Müslümanlıklarıyla değil, farklı yönleriyle, efendim aşırılıklarıyla, bir takım kötü yönleriyle bilinen kimselerin isimlerini çocuklarımıza verdiğimizde de onların huylarının, onların efendim siretlerinin o çocuklara yansıdığını, aksettiğini görebiliyoruz. Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim'deki isimleri çocuklarımıza verirken o isimlerin güzel manalarda geçtiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Nihayetinde Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şeytandan da bahsediyor, iblisten de bahsediyor. Binaenaleyh bu isimleri çocuklarımıza veremeyiz. Yani şimdi illa iblis diyor, açtınız, tefaül yaptınız diyelim, iblis çıktı karşınıza. İblisin ismini çocuğunuza veremezsiniz. Bazen bu tür şeylerle de karşılaşıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımıza verdiğimiz isimler önemli. Gelelim Adin kelimesine. Adin cennetin derecelerinden bir dereceyi ifade ediyor. Dolayısıyla bu isim kişinin cennetlik olmasını, cennetle cennete uygun amel yapmasını akla getirebilecek bir isim olması hasebiyle güzel. Çocuğa da bu isim verildiğinde çocuk kendisini o cennete hazırlamak durumunda hisseder inşallah. İsim müsemmaya da yansımış olur. Fakat Aden denildiğinde, Aden ben bildiğim kadarıyla Yemen'de bir liman kenti. Yani böyle bir kentin ismini çocuğa vermek, bu da ne kadar doğru ayrı bir mesele. Kaldı ki bir başka önemli bir noktayı da bu vesileyle müsaadeniz olursa dile getireyim Basri Hocam. Çocuklarımıza verdiğimiz isimleri kendi yaşadığımız toplumun, geleneğin, örfün kabullerine uygun olarak vermemiz lazım. Yani bir isim çok güzel bir isim olabilir, çok değerli bir isim olabilir ama belli bir dönemde yıpratılmış bir isim ise bunu çocuğun taşıması problemli olabilir. Yani siz bir büyük olarak ismi çok gururla çocuğunuza verebilirsiniz ama çocuğunuzun yaşadığı ortamda, efendim atmosferde, o çocuğun işte mesela Türkçe ismine yakın böyle bir lakap olarak verilebilecek, çocuğu rencide edebilecek bir nokta varsa bu gibi noktalarda da dikkatli olmak lazım. Yani çocuğu daha küçük yaşlarda bu tür travmalara muhatap etmemek lazım diye düşünüyorum. Bu yönüyle de illa işte tanınmamış, bilinmemiş bir isim koyma sevdasına girmemek lazım diye düşünüyorum. Bazı kardeşlerimiz işte kimsenin koymadığı çok orijinal bir isim olsun, bizim isim işte şöyle olsun, böyle olsun diye bir takım arayışlara giriyorlar. Halbuki öyle yapmak yerine herkesin bildiği, ettiği, efendim sahabe efendilerimizden kimselerin isimlerini Türkçemizde de rahatça kullanılabilen, telaffuz edilebilen isimleri tercih etmek gerekir. Cennet derecelerinden bir derece olması hasebiyle Adin kelimesinin isim olarak kullanılmasında bir beis yok. Ama az önce ifade etmeye çalıştığım, efendim Türkçe'de farklı bir çağrışıma neden olabilir mi? Çocuk bunu nüfusta kaydettirirken, birilerine söylerken, efendim adın mıydı, ödün müydü türünden yanlış bir takım anlaşılmalara mahal verebilecek bir şey olma ihtimali varsa bunların da göz önünde bulundurulması gerekir.
Evet, Allah razı olsun. Tabii isimlerle ilgili çokça sorular geliyor değişik zamanlarda. Dinleyenlerimiz bu konuyu oldukça ilgililer. Efendim şimdi Allah'ım senden sana sığınırım şeklinde bir dua var mıdır diyor dinleyicimiz.
Evet, böyle bir dua var. Allah'ım senden sana sığınırım şeklinde bir dua Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmışlar. Allahümme inni a'udhu bike minke, senden sana sığınırım. Çünkü Allah'tan başka sığınacak kimsemiz yok. Yani la teşbih, yanlış anlaşılmaz inşallah. Bir çocuk annesinin eteklerine yapışır. Annesi onu hırpalasa da, dövse de, itse de o yine annesinin eteklerine yapışır. Çünkü bir çocuk için, bir bebek için annesinden başka gidecek hiçbir yer yoktur. O gözlerini açtığında annesini yanında bulmuştur. Onun dünyası, her şeyi annesi demektir. Dolayısıyla bir insan için, bir mahluk için de Cenab-ı Allah'tan başka sığınılacak hiç kimse yoktur. Mamafi Kainatta var olan her şey Cenab-ı Allah'ın var etmesiyledir, yaratmasıyladır, dilemesiyledir. O dilemeden hiçbir şeyin olması mümkün değildir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın azabından, gazabından, efendim bizlere cezalandırmasından yine Allah'ın rahmetine, Allah'ın bize affına, mağfiretine sığınıyoruz. Dolayısıyla burada Allah'ım senden sana sığınırım ifadesi, benim ettiğim hatalar nedeniyle, yaptığım kusurlar nedeniyle, işlediğim yanlışlıklar nedeniyle senin bana vereceğin ceza, bana olan gazabın, bana olan azabından yine senin engin rahmetine, sonsuz bağışlayıcılığına sığınıyorum demektir. Çünkü gelen her şey Allah'tan gelir. Allah dilemeden, Allah yaratmadan bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bütün insanlık ilk insandan son insana kadar bir araya gelseler, toplansalar, sana bir zarar vermek isteseler Allah'ın yazmadığı bir şeyi sana zarar olarak veremezler. Yine bütün insanlık ilk insandan son insana kadar bir yerde toplansalar ve sana bir fayda vermek isteseler, murad etseler, Allah'ın sana yazmadığı bir faydayı sana veremezler. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın dilemediği, murad etmediği hiçbir şeyin tahakkuk etmesi mümkün değildir. Eğer Cenab-ı Allah bizim hakkımızda bir şey takdir etmişse, bu takdirinden de sığınacağımız yine Yüce Rabbimizdir. Binaenaleyh biz bu ifadeyle, bu dua ile öncelikle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin duasını yapmış olmak suretiyle bir sünnet işlemiş oluruz. Sonrasında da bunun manası Allah'ım senden sana sığınırım. Ben seni layıkıyla tesbih etmekten, sana layıkıyla hamd etmekten acizim. Binaenaleyh bir kul olarak Rabbime karşı vazifelerimi yerine getirmekte eksiğim var, kusurum var, birçok problemli yönüm var. Ama bütün kusurumla beraber, bütün eksiğimle beraber yine senin kapına geliyorum. Sen beni kovsan da, atsan da senden başka gidecek bir yerim yok ya Rabbi. Her ne olursa olsun ben senin kulunum, sen beni yarattın ve senin kapına gelip senden bağışlanma dilenmekten başka bir çarem, bir efendim imkanım yok anlamına gelen serzeniştir.
Evet. Değerli hocam, son günlerde meydana gelen işte bu Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak dinleyicimiz diyor ki, Ukrayna Savaşı'nda zarar gören gayrimüslimler için sivil toplum kuruluşlarının Müslümanlardan yardım toplamasına dinimiz nasıl bakıyor?
Şimdi dinimiz öncelikle şöyle bir ayrıma gidiyor Kur'an-ı Kerim. Gayrimüslimlerden sizinle savaşan ve sizin dinden çıkmanız için çaba sarf eden, sizin tekrar ateist olmanız için, müşrik olmanız için sizinle mücadele eden kimseleri, onları bir kenara tutuyor. Ama sizinle böyle bir mücadelesi olmayan, sizi yerinizden, yurdunuzdan etmeyen, sizi dininizden, imanınızdan uzaklaştırmak gibi bir çabası olmayan gayrimüslimlere iyilik yapmanıza bir engel yoktur diyor. Hatta aksine iyilik her halükarda övülmüş bir şeydir. Biz Yunus'un ifadesiyle yaradandan ötürü yaradalanı severiz. Yani madem Allah yaratmış, her canlının yaşama hakkı vardır ve biz elimizden geldiği kadar mağdur olana, mazlum olana yardım etmek ile mükellefiz. Elbette uluslararası arenada efendim bir takım siyasal güçler, bir takım emperyal güçler bir şeyler planlamaktalar ama olan mazlum halklara olmakta. Kadınlara, çocuklara, ihtiyarlara, kimsesizlere, efendim sakatlara, özürlülere olmakta. Bir Müslüman olarak bizim vazifemiz etrafımızda gördüğümüz çaresiz kimselere, zorda olan kimselere yardım elini uzatmaktır. Dolayısıyla mazluma, mağdura kimlik soracak, din, diyanet soracak, halimiz, mezhep meşrep soracak halimiz yoktur. Değil mi ki Cenab-ı Allah yaratmıştır? Eğer yardıma muhtaçsa ona yardım etmek bizim boynumuzun borcudur. Şu kadar var ki Müslümanın yardım kalemlerinin başlıcası zekattır. Zekat ise önemli bir ibadettir. Zekat, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle zenginden, Müslüman zenginden alınıp Müslüman fakire verilen bir sadakadır. Bu yönüyle zekatın Müslümanlara verilmesi lazım gelir. Ve zekatı hemen yanı başımızda bulunan efendim 10 yılı aşkındır bir trajedi yaşayan Suriye'de, efendim Yemen'de, Afganistan'da, dünyanın farklı coğrafyalarındaki Müslümanlara ayırmamız ve onlara vermemiz gerekiyor. Ama zekatın dışındaki insani olarak yardımlarımızı, sadakamızı ve hatta zekattan da bir bölümünü müellefe-i kulüp dediğimiz, yani Müslümanlardan yardım görmesi halinde Müslümanlığa kalbi ısınacak olan kimselere bu kalemden yardım edebiliriz. Mamafi Ukrayna'da da bu olaylarda zarar gören Müslümanlar vardır. Müslümanların müesseseleri vardır, bulunmaktadır. Zekattan onlara da yardımda bulunabiliriz. Fakat önemli olan şudur. Bir Müslüman kendi tok olmak suretiyle etrafındakilerin aç kalmasına rıza gösteremez. Dolayısıyla elindeki bütün imkanları kendisi için, yakın çevresi için ve hale yakın çevresinden dışa doğru elinden gelen bütün imkanları mazlumlar için, mağdurlar için, ihtiyaç sahipleri için kullanma gayretinde olmalıdır. Buna da mecburuz.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra ikinci bölümde karşınızda olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazmış. İslam akıl dini değildir söylemini nasıl değerlendirmek gerekiyor?
Bu söylemi yanlış olarak değerlendirmek lazım. İslam akıl dinidir. Akla en büyük ehemmiyeti vermiştir. Her şeyden önce muhatap olabilmesi için bir kimsenin, din ile muhatap olabilmesi için, dinen mükellef olabilmesi için bu kimsenin akil olması, yani aklı başında, akli melekeleri yerinde bir kişi olması lazım gelir. Binaenaleyh İslam akıl dini değildir denildiğinde, aklı olmayanlarla meşgul olan bir dindir türünden bir şey çıkacak olursa bu çok yanlıştır. Dolayısıyla İslam pür akıl dinidir. Daha doğrusu aklın sahibi de Allah'tır, dinin sahibi de Allah'tır. Böyle olunca din ile akıl arasında bir çelişkinin olması asla söz konusu değildir. Şu kadar var ki dinin sahih olarak bize gelmiş bir dini bilgi olması, aklın da doğru bir akıl olması gerekir. Yoksa akıl diye veya akli veriler diye bir takım uydurma şeyleri ortaya atarak bunlar dinle bağdaşamaz, dolayısıyla din yanlıştır, hatalıdır türünden ifadeler baştan yanlış ifadelerdir. Kur'an-ı Kerim defaatle kitleleri akıllarını kullanmaya çağırmaktadır. Akletmez misiniz? Akletsinler diye, belki akledersiniz türünden insanların akıllarını kullanmalarına, düşüncelerini açık tutmalarına müteaddit ayetlerde doğrudan hitaplar vardır. Bu yönüyle akıl dinin olmazsa olmazıdır. Fakat din mi önce gelir, akıl mı önce gelir meselesine gelince, burada bir mertebe tespiti açısından elbette din her şeyin üstündedir. Nakil her şeyin üstündedir. Nitekim aklın değerli olduğunu da biz nakilden anlıyoruz. Fakat nakil dediğimiz Kur'an'ı ve sünneti de akıl sayesinde anlayabiliyoruz. Akıl olmazsa ne Kur'an'ı anlayabiliriz ne sünneti anlayabiliriz. Bu yönüyle akıl bir vasıtadır, bir araçtır. Efendim, akıl bir yekten müstakil olarak tek başına hüküm vaz edebilecek bir organ değildir. Akıl şeriata tabidir, dine tabidir. Efendim, dinin emirlerini anlamak ve yorumlamak noktasında muazzam bir vasıtadır. Buraya şunu da ilave etmemiz gerekir ki, dinde aklın mutlak verileriyle taban tabana zıt veya çelişir bir şeyi bulmak mümkün değildir. Az önce de ifade ettiğimiz gibi, ikisinin de kaynağı, dinin de kaynağı, aklın da kaynağı Cenab-ı Allah'tır. İkisi de Allah'ın birer ayeti olması hasebiyle, hem nakil hem akıl, birbiriyle bir tezat teşkil etmeleri asla düşünülemez. Ne aklın din ile ne dinin akılla bir problemi yoktur. Evet, bir takım noktalarda anlayamadığımız meseleler çıkabilir. Burada yapmamız gereken bunu bizim aklımızın almadığını, alamadığını itiraf etmektir. Nitekim meşhur Osmanlı şairlerinden Ziya Paşa, İdraki maali bu akla gerekmez, zira bu terazi bunca sikleti çekmez demiştir. Yani bir takım yüce meseleleri akılla anlamaya çalışmamak lazım. Efendim, zira akıl terazisi her şeyi, her ağırlığı tartamayabilir. Buradan dinde akılla çelişen bir şeyler olduğunu çıkartmak çok yanlış bir şey olur. Aklımızın idrak edemediği, anlamlandıramadığı, anlayamadığı şeyler olabilir. Ama aklın anlamaması, aklın bunu reddettiği manasına gelmez. Ben de birçok şeyi anlamlandıramıyorum efendim. İşte şu nasıl çalışıyor, bu nasıl çalışıyor ama alıp kullanıyorum. Binaenaleyh burada her şeyin izahını aklın yapamıyor olması, en azından benim aklımın yapamıyor olması veya birilerinin aklının yapamıyor olması onların izah edilemez olduğu anlamına gelmiyor. Mesela çok basit bir misal vereyim size. Burada kendisini de şükranla analım Hidayet hocamızdan. Ben çok önemli bir şey duymuştum. Bir hadisi şerif var biliyorsunuz. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben bu hadisi şerifi kıt aklımla anlamakta zorlanıyordum.
Estağfurullah.
Estağfurullah, bütün günahlarımıza estağfurullah. Ama normal bir şey, yani insan her dönemde aynı aklı taşımıyor. Doğru. Akıl da gelişiyor, idrak da gelişiyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah diyor ki, o sizi diyor annenizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkarttı diyor. Yani anamızın karnından alim olarak, hoca olarak efendim doğmuş değiliz. Capcahil insanlar olarak doğduk. Sonra nihayetsiz hamdü senalar olsun, Cenab-ı Allah imkan verdi, nimet verdi, lütfetti, kerem etti. İşte elif merdek nedir? Onları gördük, öğrenebildik değil. Keşke elifin ne olduğunu öğrenebilsek. Hasılı kelam, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışma ifadesi bana dünyanın ehemmiyetli olduğunu, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalış ifadesi de, yani sanki dünya karşısında ahiret yarınlık, yani bir günlük bir şey, değersiz gibi geliyor ve anlamlandıramıyordum. Kimseye de bir şey söylemiyordum ama içimde böyle bir takım şeyleri problem olarak sakladığım gibi bunu da saklıyordum. Sonra bir gün Hidayet hocamız, Allah kendisinden razı olsun, dedi ki, yahu dedi, bunun anlamı dedi, yarın ölecekmiş gibi ahirete, yani dedi yarın senin imtihanın olsa, yarınki imtihana mı çalışırsın, bir sene sonraki imtihana mı çalışırsın, He dedim, demek ki yarın ölecekmiş ki, ahirete çalışmak her gün durmaksızın ahirete çalışmayı gerektiriyor. Ama dünya nasıl olsa çok çok yaşayacaksın. O kadar acele etmene gerek yok. Bugün olmazsa yarın bir gün mutlaka dersin, köşeye atar durursun. Şimdi şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani benim aklım bu hadisi şerifi yekten anlayamadı diye, o zaman bu hadis akılla bağdaşmıyor diyemem ben. Önce bir dur. Önce bir bak bakalım, bu nakil Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ait bir hadis mi? Gerçekten ona aidiyeti sağlam mı? Sağlamsa ondan sonra bak bakalım bunu alimlerimiz bugüne kadar nasıl yorumlamışlar, nasıl anlamışlar? Belki anlaşılabilecek, makul bir tarafı vardır. Hemen benim aklım almıyor, dolayısıyla böyle bir şey olmaz diyerek reddetme cihetine gitmek bir Müslümana asla yakışacak bir tavır değildir. Bazen görüyorum mesela böyle yaşını başını almış, efendim hoca efendiler diyeceğim, hoca hanımlar diyeceğim, kalkıp diyor ki benim peygamberim böyle bir söz söylemez. Ya o peygamber sana mı danışacak bir şey söylerken? Senin olurunu mu alacak? Sana mı referans yapacak? Dolayısıyla bu tür ifadeler çok yanlış ifadeler. Hazreti Gazali gibi, İmam Gazali gibi muazzam bir deha, yani ümmetin içerisinde gelmiş geçmiş sayılı alimlerden biri, diyor ki meşhur bir eseri var, El Kanun Fitte'vil diye, tevilin kanunlarından bahsettiği 4-5 sayfalık bir risale. Hacmi küçük ama değeri çok büyük bir eser. Orada diyor ki, önce diyor insan her şeyi bilemeyeceğini bilecek diyor. Her şeyi bilemezsin. Her şeyi bilmene imkan yok. Aklın her şeyi almaz. Aklınla her şeye cevap bulamazsın. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e meşhur Cibril hadisi biliyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselama gelip soruyor, iman nedir? Efendimiz cevap veriyor. Sonra İslam nedir? Cevap veriyor. İhsan nedir? Cevap veriyor. Peşinden de diyor ki kıyamet ne zaman kopacak diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cevaben diyor ki soran, sorulan sorandan daha iyi bilmiyor diyor. Bilmiyorum diyor cevabını. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın böyle cevabını bilmiyorum, başka cevap bilmiyorum dediği birçok mesele var. Nitekim ayeti kerimeler sana sorarlar diyor. Sen onlara şöyle cevap ver. Mücadele suresi diye Kur'an'da bir sure var. Bir kadıncağız Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geliyor, soruyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sana başka vereceğim cevap yok deyince dışarıya çıkıyor. Ya Rabbi diyor, peygamberine geldim diyor, sordum. Cenab-ı Allah seninle kocası hakkında tartışan ve seni Allah'a şikayet eden kadının sesini duydu diye surenin başında bu olayı anlatıyor bize. Yine imamlarımızdan İmam Malik Hazretlerine Bağdat'tan biri geliyor, 46 tane sual hazırlamış. İnsanların soruları var, onları almış. Bağdat'tan çıkmış, Medine'ye gelmiş. Soruyor İmam Malik'e, bunların cevabını senden bekliyorlar diyor. Birincisi biliyorum, ikincisi bilmiyorum diyor. Tam 46 sorudan 8 tanesine cevap veriyor. Gerisine cevap vermiyor, veremiyor. Diyor ki adamcağız, ey imam diyor, ben ne diyeceğim Bağdatlılara gidip de şimdi? Vallahi diyor diyecek bir şey yok diyor, gidersin diyor. İmam Malik bunların cevabını bilmiyor dersin diyor. Gayet basit bir şey bilmiyorum demek. Yani İmam Malik gibi bir imam da olsan bilemediğin şeyler var. Gazali işte az önce sözünü ettiğim eserde benim diyor anlayamadığım birçok diyor hadis var diyor. Yani Gazali gibi bir insan. Niye? Dinin anladığımız kısımları olduğu gibi anlayamadığımız kısımları da vardır. Biz Allah'ın dediğini yapmakla mükellefiz. Allah bize namazı kılın dedi. Niye bu vakitte kılın diyor bize? Bunun hikmeti ne? Sebebi ne? Aklen böyle olsaydı, şöyle olsaydı, onlar lafı güzaf. Neyi emretmişse Cenab-ı Allah, onu yapmakla mükellefiz. Binaenaleyh, akıl mı dine tabi olacak, din mi akla tabi olacak meselesinde, akıl dine tabi olacak. Ama unutmamak lazım ki dini anlama aracımız, vasıtamız da akıl. Binaenaleyh İslam dini akıl dini değildir demek, İslam dini delillere gelmiş bir dindir demektir. Ne demek akıl dini değil? Ama şu manaya kastediliyorsa doğrudur. Yani aklının ermediği şeyler olabilir. Olabilir. Benim aklım ermiyor diye, Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in aklı ermiyor diye kimsenin aklı ermeyecek demek değil. Nitekim işte bakıyorsunuz bir adam icat yapıyor. Yüz binlerce, milyonlarca insanın aklının ermediği şeye onun aklı eriyor. Evet.
Bir de hocam bu biraz da kötüye kullanılıyor bazı gruplar tarafından. Hani işte kendi görüşünü dayatmak için hani bu sanki dinmiş gibi de empoze ediliyor. Hani dinden olmayan, onun yorumu olan bir şey dindenmiş gibi empoze edilerek yani kişilerin akletmesi, düşünmesi de engellenebiliyor bazen.
Bu yanlış bir şey. Yani öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Başta da söyledik. Dinde aklın kabul etmeyeceği hiçbir şey yoktur. Fakat bu akıl mutlak akıldır. Doğru olan akıldır. Efendim, yanlış yönlendirilmemiş olan akıldır. Benim aklım anlayamayabilir, senin aklın anlayamayabilir. Binaenaleyh eğer aklen anlamakta zorlandığımız bir mesele varsa onu sorup öğrenmeye gayret etmeliyiz. Öyle alimlerimiz var, 8 sene, 10 sene bir meselenin peşine düşmüşler. Meşhur Maliki ulemasından Şihabuddin Ahmet el-Karafi denilen bir zat var. Kitabının başında El-Furuk adlı bir eseri var. Hemen başında diyor ki, şahitlikle ravilik arasındaki farkı 8 sene karşılaştığım her hocaya sordum diyor. Aldığım cevaplar beni tatmin etmedi diyor. Dolayısıyla bir mesele hakkında 8 sene kafa yormuş. Ona sormuş, cevap almış ama ikna olmamış. Buna en sonunda diyor, Mazeri denilen bir alimin yazmış olduğu eserde aradaki farkı görünce diyor ikna oldum diyor. Ama biz şimdi yani bırakın 8 sene bir mesele üzerinde akıl yormayı, 8 dakika meşgul olmadan benim aklım almıyor o zaman bu akıl dışıdır diyerek reddedebiliyoruz. Bu yanlış bir şey. Dolayısıyla aklımızın almadığı, idrakimizin almadığı şeylerin peşinden gideceğiz. Ancak bazı şeyler vardır ki gayb alemine ait olan şeyler. Bunları akılla idrak etmeye çalışmak imkansızdır. Fakat gözümüzde göremediğimiz şeyleri inkar etmek aklın reddettiği bir şeydir. Birçok şey var gözümüzde göremiyoruz ama var olduğunu biliyoruz, kabul ediyoruz. Dolayısıyla biz efendim kabir hayatını göremiyoruz diye kabir hayatını inkar etmek bu akılla bağdaşır bir hadise değil. Niye? Çünkü akıl bize der ki eğer bir kimsenin yalancı olmadığını kabul etmişsen onun sana verdiği bütün haberleri tasdik etmen, doğrulaman gerekir. Eğer sen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü, peygamberi olduğunu kabul etmişsen, o zaman onun Allah'tan getirdiği her şeyi kabullenmen gerekir. Ama benim aklım bunu almıyor, senin aklının problemi deriz o zaman. Ama bunun varlığını kabul etmek durumundasın. Kaldı ki, oradaki hayatın kendine göre özel bir durumu olduğunu da alimlerimiz söylüyor. Nitekim efendim uyku alemi de farklı bir hayattır. Uykuda insan farklı şeyler yaşar. Yanı başındaki adam onun hangi alemde olduğunu bilemez. Bugün de mesela farklı farklı alemler insanoğlu değil mi? Metaverse dedikleri farklı bir aleme, sanal aleme insanlar bundan sonra bağımlı hale gelecek deniliyor. Bütün hayatları o alemde geçecek. Bundan 50 sene önce, 20 sene önce böyle bir alemden bahsedecek olsaydık insanlar bunu kabul etmeyeceklerdi, reddedeceklerdi. Dolayısıyla bir şeyin imkansızlığı akılla tespit edilirse o dinde vardır diye iddia edilemez. Ama bunun haricinde bizim aklımız almıyor diye bu dinde akıl dışı şeyler olduğu veya dinin akılla bağdaşmadığı anlamına gelmez. Mamafi bunu söyleyen kardeşlerimiz de az önce sözünü etmeye çalıştığımız, yani akılla her şeyi idrak edemeyiz anlamına, işte cenneti nasıl izah edeceksin, cehennemi nasıl izah edeceksin, efendim kesintisiz yanmayı bugünkü aklımızla, bugünkü verilerle nasıl izah edeceksin diye insan zorlanabilir. Ama Allah'ın varlığına inandıktan sonra, Allah'ın kudretine inandıktan sonra, bu kainatı yaratan bir kudretin olduğuna inandıktan sonra, akıl bu kudretin o tür şeyleri yaratmasının ne kadar basit olduğunu idrak eder, fark eder. Dolayısıyla inanmış akılla inanmamış akıl arasında da fark vardır. Mamafi Cenab-ı Allah önce aklımıza hitap ediyor. Fa'lemennehu la ilahe illahu diyor. Bil, Allah'tan başka ilah yoktur. Yani bilmek için akıl olması lazım. Eğer akıl yoksa kişi muhatap da olmuş olmaz.
Evet. Değerli hocam, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Buna göre dinin temel amacı güzel ahlak mıdır diye soruyor dinleyicimiz.
Evet, güzel ahlaktır. Olmaz mı? Niye güzel ahlaktır? Yani ahlakın en önemli unsuru sana iyilik yapana iyilik yapmak değil midir? Ya teşekkür değil midir? Dolayısıyla bize en büyük iyiliği bizi yaratan Rabbimiz yapmıştır. Yani Rabbimiz bizi nimetleriyle perverde etmiştir, kuşatmıştır. Dolayısıyla kulun Rabbine ibadet etmesi onun ahlakının gereğidir aslına baktığınızda. Ahlak nedir? Kişinin alışkanlık haline gelmiş olan davranışlarıdır. Güzel ahlak diye halkın genel kabulüne mazhar olmuş davranışlara biz diyoruz. Binaenaleyh özellikle de Ebu Hanife Hazretlerinin ekolünde diyor ki, bir insan diyor hiç ilahi bir mesaj kendisine gelmemiş olsa da, bir peygamber gelmemiş olsa da, akıl vermişse ona Cenab-ı Allah, bu aklıyla bütün bu kainatı, evreni yaratan bir güç olduğunu, bir yaratıcı olduğunu bulmak zorundadır diyor. Niye? Çünkü hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Her şeyin bir sebebi var. Koca evren nasıl kendi başına olacak? Dolayısıyla bu koca evreni var eden biri var. Elbette Allah demesini bilmeyebilir, Allah'ın kudretinden, sıfatlarından, ahiretten haberi olmayabilir. Ama asgari düzeyde teşekkür edeceği, kendisini ve her şeyi var eden birinin olduğunu bilmek durumundadır. İşte bu asgari düzeyde ahlakın gereğidir. Binaenaleyh Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz aklın kabul ettiği bu güzel ahlakı tamamlamak üzere gelmiştir. Niye tamamlamak üzere gelmiştir? Bunun anlamı da şu: Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelmeden bu ahlak nakıstı, eksikti. Dolayısıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin gelmesiyle tamam olmuş oldu. Nedir o? Dindir aslında. Din ahlaktır, ahlak da din demektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselama inen ayetlerde el yevm ekmeltu leküm dineküm, bugün ben size dininizi ikmal ettim. Binaenaleyh ahlak ile çelişen hiçbir dini emir yoktur. Yani dinde ahlaksızlık olarak kabul edebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Dinin bütün emirleri mahza ahlakın gereğidir. Böyle olduğu için de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz son dini ve onun etrafında en mükemmel ahlakı oluşturmak üzere gelmiş bir peygamberdir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselama hitap eden Kur'an-ı Kerim وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, şüphesiz ki sen elbette büyük bir ahlak üzeresin diye Efendimiz aleyhissalatü vesselamı Kur'an tanımlıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakı kâbına erişilemeyecek bir büyük ahlaktır. Onun getirdiği din de bu büyük ahlakı taşımaktadır. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam peygamberler silsilesinin son halkası olmakla ahlakı en mükemmel temsil eden peygamberlerin son temsilcisi olmakla ahlak namına olabilecek, görülebilecek olan her şeyi en üst düzeyde bizlere haber vermiş ve hayatıyla, yaşantısıyla da örneklik yapmış büyük bir zattır. O kadar muazzam bir şahsiyettir ki, az önce sözünü ettiğimiz Karafi'nin güzel bir sözü var. Diyor ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hiçbir mucizesi olmasa onun bedevi bir toplumdan medeni insanlar olarak yetiştirdiği sahabe toplumu en büyük mucizesi olarak yeter diyor. Yani daha düne kadar ahlaken çökmüş olan bir toplumdan ahlak timsali bütün dünyaya örnek insanlar yetiştirmiş olması onun ne büyük bir ahlak öğreticisi olduğunu da kanıtlamaya yeter bir hadisedir. Fakat ahlakı dinden bağımsız olarak görmemek lazım. Nitekim tasavvuf dini yaşamanın ruhani boyutudur. Yani dini özünden yaşamak demektir. Tasavvufu tarif eden alimlerimizin pek çoğu onu ahlak-ı kamile olarak tanımlarlar. Yani dinin ete kemiğe bürünmüş halidir ahlak. Yoksa bir insan düşünün, efendim namazını kılıyor, orucunu tutuyor ama her türlü ahlaksızlık var. Buna Müslüman denmez.
Maalesef bugün çok karşılaşıyoruz hocam.
Maalesef çok karşılaşıyoruz demeyelim. Böyle dedikçe kötünün de propagandasını yapmış oluyoruz. Biz iyi örnekleri çoğaltmamız lazım, güzel örnekleri çoğaltmamız lazım. Peygamberlerin hayatını, özellikle de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını çocuklarına öğretmemiz lazım. Maalesef bizim çocuklarımız Hazreti Peygamber Efendimizin hayatını öğrenerek büyümüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çocukluğunu, gençliğini, peygamberliğini, onun yetiştirdiği sahabenin örnek hayatını okuyarak büyümüyor bizim çocuklarımız. Dolayısıyla biz bu çocuklara neyi örnek olarak veriyorsak, bir kardeşimiz geldi geçen dedi ki, hocam dedi bizim dedi çocuk dedi geceleri dedi böyle dedi korkuyla zıplıyor dedi. Allah Allah dedim. Ne yapıyor bu çocuk dedim. Hocam işte dedi bir şey yapmıyor dedi. Elinde cep telefonu. Ne yapıyor cep telefonunda? İşte bir takım korku oyunları var, onlarla oynuyor. Bu çocuğa bir okusan üflesen de ne yapacaksan yapsan da iyileşse, vallahi dedim okumayı üflemeyi bilmem ama elinden cep telefonunu alırsan çocuğun gece o korku ve panikle uyanmaları biter. Yani gündüz neyle meşgul olursa insan çoğunlukla rüyalarında onlar yaşanır. Biz de şimdi çocuklarımıza neyi örnek olarak veriyorsak, işte rol model olarak neyi seyrediyorlarsa televizyonlarda, dizilerde, filmlerde, ekranda, cep telefonlarında, sosyal mecralarda çocuklar ona göre şekilleniyorlar. Yani at hırsızıyla yatıp kalkan bir çocuktan erdemli bir kişilik beklemek çok yanlış bir şey olur. Dolayısıyla ben çocuklarımızı tenkit etmek yerine, çevreyi tenkit etmek, insanlarımızı tenkit etmek yerine güzel örneklerin çoğaltılması gerektiğine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Eğer böyle yaparsak güzellik de tıpkı çirkinlik ve kötülük gibi bulaşıcıdır. Ne kadar güzelin adını anarsak, güzelliklerinden bahsedersek o kadar güzellik bize, etrafımıza, çevremize ve bütün dünyaya yayılır. Bu yönüyle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça yaptığı, Cenab-ı Allah'ın bize öğrettiği, ey Rabbimiz dünyada da ahirette de bize güzellikler ver ve cehennem azabından bizleri koru diyerek cümlelerimi tamamlamış olayım hocam.
Allah razı olsun hocam. İnşallah hepimiz daha ahlaklı Müslümanlar oluruz. Ahlakı daima gündemde tutmak lazım. Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.